Ayrım 7, Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 90. Aynı gün, Bayan de Gabry'i siyah efsiler içinde ve eldivenlerini giymekteyken buldum. Ben hazırım dedi. Hazır. İyi bir şeyin yapılacağı her fırsatta onu işte böyle buldum. Merdivenden indik ve arabaya yerleştik. Sessizliği bozmakla hangi gizemli etkiyi yok etmekten çekindiğimi bilemiyorum ama bomboş geniş bulvarları bir şey söylemeden haçlara, başsız kaide sütunlara ve satıcısının dükkanında yassı müşterisini bekleyen çelenklere bakarak geçtik. Fayton yaşayanlar dünyasının son sınırlarında üzerine umut sözlerinin kazılmış olduğu kapının önünde durdu. Bir serli yolu boyunca yürüdük, sonra mezarlar arasında yapılmış dar bir yolu izledik. Bayan de Gabry burası dedi. Yan yatmış meşalelerle süslü bir alınlık üzerine şu yazı kazılmıştı. Alir ve Alexandre aileleri. Bir parmaklık anıtın girişini kapatıyordu. Dipte güllerle örtülü bir mihrabın üst kısmında mermer bir plaka üzerinde aralarda Clementine'nin ve kızının isimleri bulunuyordu. O anda hissettiğim ancak güzel bir müziğin yankılarıyla anlatılabilecek derin ve bulanık bir şey oldu. İlahi bir tatlılıkla çalan enstrümanlardan ihtiyar ruhuma akan müziği işittim. Bir cenaze marşının ağır armonilerine bir aşk şarkısının hülyalı notaları karışmaktaydı. Çünkü ruhun şimdinin donuk ciddiyetini ve geçmişin tanıdık güzelliklerini aynı duygu yumağında bir araya getirmekteydi. Bayan de Gabry'nin güllerle kokulandırdığı bu mezardan ayrıldıktan sonra hiçbir şey konuşmadan mezarlığı baştan başa kat ettik. Yaşayanların arasına döndüğümüzde benim dilim çözüldü. Bayan de Gabriel, bu dilsiz küçük mezar yollarında peşinizden yürürken dedim, yaşamın ve ölümün gizemli sınırlarında karşılaşılan masal meleklerini hayal ediyordum. Beni götürdüğünüz mezar ve onun bağrında en yakınlarının yanı başına yatan kimse hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. Onları bana eşsiz denecek ve bu renksiz yaşamda karanlık bir yolun üzerindeki bir ışık gibi olan heyecanlar çağrıştırdı. Yol uzadıkça ışık da uzaklaşıyor. Son dönemecin eteklerindeyim neredeyse ama yine de ne zaman arkama baksam o ışıltıyı aynı canlılıkla görmekteyim. Anılar ruhumda üst üste yığılıyor. Ben yumrularla dolu ve dallarını sallayarak orada tüneyen ötücü kuşları uyandıran kocamış yosunlu bir meşe ağacıyım. Yazık ki kuşlarımın şarkısı da dünyamız gibi eski ve benden başka kimseyi eğlendirmiyor. Bu şarkı beni büyüleyecektir dedi bana. Anılarınızı bana anlatın ve benimle yaşlı bir kadına konuşur gibi konuşun. Bu sabah saçlarında 3 beyaz tel buldum. Onların gelişini esef duymadan kabullenin hanımefendi diye yanıt verdim. Zaman yalnızca onu tatlılıkla kabul edenler için tatlıdır. Sonra yıllar geçip de hafif bir gümüş köpük siyah kıvrımlarınızı oya gibi işledikçe eskisi kadar canlı olmamakla birlikte ilkinden daha dokunaklı yeni bir güzelliğe bürünmüş olacaksınız. Kocanızın da beyaz saçlarınıza evlenirken kendisine sunduğunuz ve onun kutsal bir şey gibi madalyonda taşıdığı siyah bukleye duymuş olduğu hayranlığın aynısını duyduğunu göreceksiniz. Bu bulvarlar geniştir ve pek kimsecikler geçmez. Hem yürüyüp hem rahat rahat sohbet edebilir. Size göre Clementine'in babasını nasıl tanıdığımı anlatacağım. Ancak olağanüstü bir şey beklemeyin. Dikkat çekici bir şey yok, yoksa büyük hayal kırıklığına uğrarsınız. May de Lacy, Obervetere Caddesi'nin eski bir evin ikinci katında otururdu. Antik büstlerle süslü alçıdan cephesi, vahşi büyük bahçesiyle bu ev benim çocuk gözlerime nakşolan ilk resimler olmuştur. Onlar kuşku yok ki kaçınılmaz, son geldiğinde ağırlaşan göz kapaklarımın altına kayacak son görüntüler olacaktır. Çünkü ben o evde dünyaya geldim. Bu yaşlı evrenin bazı küçücük bölümlerini hissetmeyi ve tanımayı o bahçede oyunlar oynarken öğrendim. Tazecik insan ruhunun kendisi için okşayıcı bir pırıltıya ve bir tılsıma bürünen dünyanın keşfine çıktığı o tatlı saatler, o kutsal saatler, çünkü gerçekten hanımefendi, evren dediğimiz ruhumuzun yankılarından başka bir şey değildir. Annem çok mutluluk veren, yeteneklerle donanmış bir insancıktı. Eve ilişkin üreticiliğiyle, anne içgüdüsüyle, sürekli bir türkü söyleme gereksinimiyle ve bir çocuk olsam da çok iyi hissettiğim bir tür ani güzellikle kendilerine benzediği kuşlar gibi güneşle beraber kalkıyordu. Düzenli ve neşeli hareketliliğiyle doldurduğu evimizin ruhuydu. O ne kadar canlıysa babam da o kadar donuktu. Bazı ağzı bir gülümsemenin gelip geçtiği durgun çehresini hatırlıyorum. Yorgundu ve yorgunluğunu severdi. Pencerenin yanına büyük koltuğuna oturur, sabahtan akşama kadar okurdu ve bendeki kitap sevgisi ondan geçmedir. Kitaplığımda bir Mobley ve bir de Rhynal vardır ki bir baştan bir başa kendi eliyle aldığı notlarla doludur. Dünyadaki hiçbir şeye bulaşabileceğini ummamak gerekirdi. Annem tatlı kurnazlıklarla onu dinlencesinden ayırmaya çalıştığında, zayıf karakterlerin gücünü oluşturan o sarsılmaz tatlılıkla başını sallardı. Bu seyirci bilgelikle hiç ilgisi olmayan ve hayattan tek anladığı güncel uğraşlarla her dakika yapılan neşeli çalışmadan ibaret olan zavallı kadını deli ederdi. Anneciğim onun hasta olduğunu zanneder ve bunun daha da artmasından korkardı. Ancak ondaki bu rehavetin bambaşka bir nedeni vardı. 1801'de Bay de Cris'in zamanında deniz işletmelerindeki dairelerde çalışmaya başlayan babam, gerçek bir yöneticilik yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamıştı. O sıralarda denizcilik bölümündeki etkinlik büyüktü ve babam 1805'te 2. bölüm idari şefi oldu. O yıl bakanın tavsiyesi üzerine imparator İngiliz denizcilik örgütlenmesi konusunda kendisinden bir rapor ister. Yazarının farkında olmadığı derin bir liberal ve felsefi anlayışın izini taşıyan bu çalışma ancak 1807'de Amiral Wilhelm Witte'nin Trafalgar'daki bozgundan yaklaşık 18 ay sonra tamamlandı. O uğursuz günden sonra gemi lafı edilmesini istemeyen Napolyon çalışmanın sayfalarını öfkeyle karıştırır ve cümleler cümleler cümleler diye bağırarak onu ateşe atar. Babama anlatıldığına göre imparator o anda o derece öfkeliymiş ki şömine üzerindeki yazma müsveddeyi çizmeleri altında çiğnemekteymiş. Zaten adetiymiş, öfkelendi miydi tabanları kızarana kadar ayaklarıyla ateşi karıştırırmış. Bu gözden düşüşten sonra babam bir daha kendini toparlayamadı. İyi bir iş başarmak için sarf ettiği çabaların yararsızlığı hiç kuşku yok. Sonraları içine düştüğü uyuşukluğun da nedeni oldu. Bununla beraber Napolyon Elbe Adası'ndan dönüşünden sonra onu çağırttı ve yurtsever ve liberal bir anlayışla deniz filosuna hitaben bültenler ve bildiriler yazmakla görevlendirdi. Waterloo'dan sonra ise şaşırmaktan çok üzüntüye kapılan babam kenara çekildi ve hiç tedirgin edilmedi. Herkesin dediği bir şey varsa o da şuydu: bu adam bir Jacoben, bir kan içici, şu görülmeye dayanılamayan adamlardan biriydi. Annemin ağabeyi olan Victor Maldunt ise 1814'te maaşı yarıya indirilip 1815'te de tard edilen bir piyade subayı olarak imparatorluğun çöküşünün babanın düşürdüğü sıkıntıları kötü tutumu yüzünden daha da ağırlaştırıyordu. Yüzbaşı Victor kahvelerde olsun, açık hava eğlencelerinde olsun, Bourbonların Fransa'yı kazaklara satmış olduğunu ulu orta söylemekteydi. Önüne gelene şapkasının içinde saklamış olduğu üç renkli kokardı çıkarıp gösteriyordu. Topuzunun çevresi işli, desen olarak imparatorun süleyeti kazınmış bir bastonu gösterişli bir edayla taşıyordu. Eğer Charlotte'nin bazı taş baskı resimlerini görmediyseniz hanımefendi, vücuduna sımsıkı oturmuş sırma kordonlu redingotuyla, göğsünde taşıdığı şeref nişanı ve menekşeleriyle Tutulereyes bahçesinde vahşi bir zarafetle gezinen Victor dayının fizyonomisi hakkında hiçbir fikriniz olamaz. Havailliği ve kendine sahip olamayışı politik beklentileri konusunda çok kötü bir izlenim uyandırdı. Ellerindeki oidinuette yahut drapeau blanc, güncel durum yahut beyaz bayrak gazetelerini okuyan insanları hakaret ediyor ve onları kendisiyle birlikte mücadele etmeye zorluyordu. Bu şekilde davranmakla 16 yaşındaki bir çocuğu Deolo'da yaralama acısını ve ayıbını da yaşadı. Her neyse, diyeceğim şu ki benim Victor dayım akıllısı bir adam olmaktan çok uzaktı. Üstelik sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için her Allah'ın günü bizim eve geldiğinden olumsuz ününden bizim ailede etkileniyordu. Zavallı babam misafirinin sövüp saymalarından feci şekilde acı çekiyor ama iyi kalpliliğinden ötürü bunu dahi iştenlikle eleştiren yüzbaşıya bir şey diyemeden kapısını hep açık tutuyordu. Benim bu size anlattığım şeyler hanımefendi, daha sonraları bana açıklanmış şeylerdir. Çünkü o zamanlar yüzbaşı dayım bende en saf heyecanı uyandırıyor ve günün birinde elimden geldiğince ona benzemem için kendi kendime söz vermeme neden oluyordu. Günün birinde bu benzeyişe bir başlangıç yaparcasına yumruğumu kalçama dayayıp imansız biri gibi küfürler savurmaya girişiverdim. Güzelim anneciğim yanağıma şöyle hafif bir şamar attı. Gözlerimden yaşlar boşanmazdan önce bir an şaşkın kala kaldım. O gün arkasına sığınıp bir sürü gözyaşı döktüm, o kadifeden sarı Utrecht koltuğu halen gözümün önündedir. Ben o zamanlar minik bir küçük adamdım. Bir sabah babam her zamanki gibi beni kollarına alıp sonsuz yumuşaklığına dokunaklı bir hava veren o hafif alaycı tavrıyla gülümsedi bana. Dizlerine oturmuş, uzun gri saçlarıyla oynarken o da pek iyi anlamadığım ama işte o gizemli oluşlarından dolayı bana çok ilginç gelen bir şeyler söylemekteydi. Pek emin değilim ama galiba o sabah bana bilinen şarkıda geçtiği üzere küçük Kral Yvetot'un, Kral Yvetot 1813'te Brenger adlı ünlü popüler şarkılar yazarının şarkısına geçen iyi kalpli çocuk kral tiplemesi hikayesini anlatıyordu. Birden büyük bir gürültü işittik. Camlar şangırdadı. Babam beni ayaklarının dibine kaydırıverdi. Gerilmiş kolları titreyerek havayı dövüyordu. İrileşmiş gözleriyle yüzü dolmuş, kanı çekilmişti. Konuşmayı denedi ama dişleri takır diyordu. Sonunda şöyle mırıldanabildi. Onu kurşuna dizdiler. Ne demek istediğini bilmiyor ve bulanık bir korku duyuyordum. O günden sonra babamın o anda Mareşal Ney'den, Michel Ney, özellikle Rus seferinde ünlenen Napolyon Bonaparte'nin kahramanlar kahraman dediği fakat daha sonra ölüme mahkum edilen Mareşal söz ettiğini öğrendim. 7 Aralık 1815'te bizim evin bitişiğindeki bir yerde cezası infaz edilmişti. İşte o sıralardaydı ki merdivende sık sık bir ihtiyara rastlar oldum. Belki de tam da bir ihtiyar denemezdi ona. Küçük kara gözleri, hareketsiz ve yanık bir yüz üzerine olağanüstü bir canlılıkla parlayan bir ihtiyardı bu. Bana sanki yaşamıyormuş ya da en azından öteki insanların yaşadıkları gibi yaşamıyormuş hissi veriyordu. Babamın beni götürdüğü Bay Denon'un evinde Mısır'dan getirilmiş bir mumya görmüştüm. İşte ben tüm saflığımla Bay Denon'un mumyasının yalnız kaldığı zamanlar uyandığını, yaldızlı sandukasından çıktığını, fındık renkli bir elbise giyip pudralı bir peruk taktıktan sonra Bay Dolesi olup çıktığını hayal ediyordum. Ve bugün bile sevgili bayan hiçbir temeli olmayan bir düşünceyi bütünüyle reddetmekle birlikte itiraf ederim ki Bay Dolesi Bay Denon'un mumyasına çok benzemekteydi. Sanırım bu kadarı bu şahsın bana fantastik bir dehşet ilham ettiğini açıklamaya yeterlidir. Aslında Bay Dolesi küçük bir efendi ve büyük bir filozoftu. Mably ve Rousseau'nun öğrencisi olarak önyargısız oluşuyla övünürdü ve tabii bu sav bile tek başına bir büyük önyargıydı. Ben şimdi size artık kaybolmuş bir devre ait birinden söz ediyorum hanımefendi. Kendimi size iyi anlatamamaktan korkuyor ve sizin ilginizi çekmediğimde emin bulunuyorum. Bütün bunlar bizden ne kadar da uzak. Fakat olabildiğince kısa geçiyorum. Zaten size ilginç gelecek bir şey vaat etmiş değilim. Siz de elbet Sylvester Bonner'ın yaşamında büyük serüvenler bulunabileceğini umuyor olamazsınız. Bayan de Gabry'i devam etmem konusunda bana cesaret verdi. Ben de konuşmamı şu sözlerle sürdürdüm. Bay de Lesry erkeklere karşı teklifsiz ama hanımlara karşı nazikti. Annemin elini öperdi ki cumhuriyetin olduğu kadar imparatorluk döneminin görgü kuralları da kadınlara karşı bu inceliklere alışık değildi. Onun aracılığıyla ben 16. Louis devriyle ilişki kurmuş oldum denilebilir. Bay de Lesry coğrafyacıydı ve sandığım kadarıyla hiç kimse bu dünyanın yüzer şekilleriyle uğraşmakta onun kadar gurur duymamıştır. Eski rejim sırasındaki filozof olarak tarımla uğraşmış ve böylece tarlalarını son karışına kadar yiyip bitirmişti. Kendine ait avuç içi kadar bile toprağa kalmayınca da kendini koca dünyaya kaptırdı ve gezginlerin anlatılarına dayanarak olağanüstü sayıda harita çizdi. İliklerine dek ansiklopedinin burada söz konusu olan 1751-1772 yıllarında D'Alembert ve Diderot tarafından yayınlanan ve bilimsel bir anıs sayılan ansiklopedidir. Bilgisiyle yoğrulmuş olmasına karşın insanları bilmem hangi derecede, bilmem kaç dakika ve kaç saniyelik enlem ve boylam konumundadır diye dondurmakla kalmıyordu. onların mutluluklarıyla da ilgileniyordu. Ama çok yazık, dikkat çekici şeydir hanımefendi, halkın mutluluğuyla ilgilenen insanlar kendi yakınlarını mutsuz etmekten kurtulamıyorlar. Bay de Lacy Voltaire'ci ve kralcıydı. O zamanların öncüleri arasında bu tür insanlara rastlamak olağandı. Kendisi Delabert'ten de daha fazla geometrici, Jean Jacques'ten daha fazla filozof ve 18. Louis'ten daha fazla kralcıydı. Gel gelelim kralı olan aşkı, imparatoru olan kinin yanında hiç kalırdı. Birinci konsüle karşı düzenlenen George suikastına yer almıştı. Suikastla ilgili bilgiler kendine ulaşmadığından ya da onu önemsemediklerinden sanıklar arasında sokulmadı. Bu hakareti yüzünden Bonaparte hiçbir zaman bağışlamadı. Onu Korsika canavarı diye adlandırır ve ona asla bir alayı emanet edemeyeceğini söylerdi. Onu bu derece zavallı bir asker olarak görürdü. 1813 yılında uzun yıllardır dul yaşayan Bay de Lacy aşağı yukarı 55 yaşlarındayken kendisine coğrafya haritalarını çizmekte yardımcı olan ve ona bir kız verdikten sonra doğum sırasında ölen çok genç bir kadınla evlendi. Annem onu kısa süren hastalığında kendisine bakmıştı. Çocuğun hiçbir şeyden yoksun kalmaması için de göz kulak oldu. Bu çocuk Clementine adını taşıyordu. Bu vefat ve bu doğum olayından sonradır ki ailemin Bay de Lacy olan ilişkileri başladı. Ben o sıralarda artık çocukluktan çıkmakta olduğumdan tutuklaştım ve irileştim. Görme ve hissetme konusundaki o hoş yeteneği yitirdim. Artık olup bitenlere o ilk yaşların büyülenmesi olan tatlı sürpriz duygularını uyandırmaz oldu. Bu nedenle Clementine'in doğumunu izleyen zamanlara ait olarak belleğimde hiçbir iz kalmadı. Bildiğim tek şey kısa bir süre sonra düşüncesi halen yüreğimi yakan bir felaketten başıma gelmesidir. Annemi yitirdim. Koca bir sessizlik, koca bir soğuk ve koca bir gölge sardı bir anda evi. Bir tür uyuşukluk kapladı her yanımı. Babam beni liseye yolladı ve ben çok güçlükle sıyrılabildim bu uyuşukluktan. Yine de tümden aptal değildim ve öğretmenlerim istedikleri her şeyi öğretebildiler bana. Yani bir parça Yunanca ve Latince. Yalnızca eskilerle haşır neşir oldum. Miltiades M.Ö. 490'da Maraton'da Persleri yenen Atinalı general. Saygı ve Themistolis M.Ö. 525-460 Pers kralı Xerxes'in Yunanistan'ı istilasında Pers donanmasının Salamin'den yenen Atinalı general. Hayranlık duymayı öğrendim. Quintus Fabius Kartaca savaşlarının sonuncusunu yaşayıp bugün kayıp olan tarihçilerin yazarı, en eski Latin tarihçi. Senli ben ne oldum? En azından böyle koskoca bir konsülle içli dışlı olmak benim için ne derece mümkünse. Böylesine yüksek düzeyde ilişkiler içinde olmanın gururuyla küçük Clementine ve onun yaşlı babası artık pek gözüne çarpmıyordu. Zaten günün birinde kalkıp Normandiya'ya gittiler. Bense onların geri dönüşleri konusunda endişe duymaya bile tenezzül etmedim. Buna karşın onlar geri döndüler hanımefendi. Geri döndüler. Tanrı lütufkarlığı mı desem, doğanın güçleri mi desem, yoksa insanlara sevme duygusu bahşeden gizemli kuvvetler mi desem, Clementine'i tekrar gördüm böylece, anlıyor musunuz? Bizim hüzünlü hanemize bir gün gelip girdiler. Bay de Lacy artık peruk takmıyordu. Kelleşmiş hali, şakaklarındaki grileşmiş kakülleriyle hızlı bir yaşlanma havasına girmişti. Ama onun kolunda ışıklar saçtığını gördüğüm ve varlığıyla bizim solgun eski sağımızı aydınlatan o ilahi yaratık Clementine'di demek. Onu size gerçek biçimde şöyle anlatayım. Mavi gözleri, Afrika menekşesi rengi gözleri bana doğaüstü bir şey gibi göründüler ve ben bugün dahi bu iki canlı mücevherin hayatın yorgunluklarını ve ölümün yıkıcılığını yüklenmiş olduklarını bir türlü gözümde canlandıramam. Tanıyamamış olduğu babamı selamlarken biraz utandı. Teni hafifçe pembeleşmişti ve aralanmış dudaklarından sonsuzluğu düşündüren o gülüş, kuşkusuz ki bu gülüş belirgin, hiçbir düşünce yansıtmaksızın sadece yaşama sevincini ve güzel olmanın mutluluğunu anlatmaktaydı. İşte böylesi bir gülümseme yayıldı. Yüzü pembe bir şapkanın altından açık bir mücevher kutusundaki bir mücevher gibi ışıldıyordu. Üzerinde Boyuna uygun şekilde dikilmiş ve altında altın yaldızlı kahverengi bir potinin ucu görünen beyaz muslinden bir elbise ve onun üzerinde kaşmir bir eşarp vardı. Sakın alay etmeyin sevgili bayan. O zamanlar bu modaydı ve bilemiyorum şimdiki genç kızlarda da aynı terbiyeli yalınlık, tazelik ve zariflik var mıdır? Bay de Lacy bize bir tarih atlasının yayın işine giriştiğini, bu yüzden tekrar Paris'e yerleşmeye geldiğini, eğer boşsa eski oturduğu dairede kalmaktan memnun olacağını söyledi. Babam Bayan de Lacy başkente gelmekten mutlu olup olmadığını sordu. Mutluydu çünkü gülümsemesi yüzüne yayıldı. Yeşil ve aydınlık bahçeye açılan pencerelere gülümsüyor. Sarkaçlı saati minesi üzerine bulunan ve Kartaca'nın yıkıntılarında oturmakta olan bronz Marisua gülümsüyor. Sarı kadifeden eski koltuklara ve görmeyen zavallı üniversiteliğe gülümsüyordu. O günden sonra ne kadar çok sevdim onu. İyi ama siz Sevres sokağına gelmişiz bile. Az sonra sizin pencerelerinizi görürüz. Ben çok kötü bir anlatıcıyımdır ve eğer hani olacak şey değil ya bir roman yazmaya kalksam hiç de başarılı olamazdım. Size birkaç sözcükle anlatacağım bir olay hikayesi hatırladım ve uzun uzadıya. Çünkü öyle bir incelik, öyle bir ruh güzelliği vardır ki bir ihtiyar aşkın yarattığı duygular üzerinde bu en saf bir aşk bile olsa gönül hoşluğu içinde uzun uzadıya anlattıkça bu inceliği, bu ruh güzelliğini incitebilir. Manastırların sıradanlığı şu bulvarda birkaç adım daha atarsak benim hikaye bizi şu ileride gördüğünüz küçük çan kulesinden ayrılan yerde rahatlıkla durabilir. Bay de Lacy benim paleografi okulu mezunu olduğumu öğrenince tarih atlası çalışmasında kendisine yararlı olacağım kanısına vardı. Yapılacak şey birbirini izleyen bir dizi harita üzerinde ihtiyar filozofun Nuh'dan Şarman'a kadar imparatorlukların uğradığı değişiklikler dediği şeyleri ortaya koymaktı. Bay de Lacy antik çağlar konusunda 18. yüzyılın bütün hatalarını kafasına yığmıştı. Tarih konusunda ben yenilikçiler okulundandım ve içinde bulunduğum yaş itibariyle de inanmış gibi görünmenin pek becerilemediği bir çağındaydım. İhtiyarın barbar dönemleri anlama veya daha doğrusu anlamama şekli eski antik dönemde hırslı prensler, riyakar ve tamahkar büyük rahipler, erdemli vatandaşlar, filozof şairler ve buna benzer başka şahsiyetler görmekteki inadı, ki bunlar bana göre Marmontel'in romanlarından başkaca hiçbir zaman var olmamışlardı. Beni müthiş mutsuz ediyor ve aklıma önce kuşkusuz, gayet akılcı ama aynı zamanda gayet yararsız ve bazen tehlikeli her türden itirazlar geliyordu. Bay de Lacy çok öfkeliydi ve Clementine çok güzeldi. Bununla onun arasında işkence ve zevk saatleri geçiriyordum. Seviyordum. Korkakça davrandım ve çok geçmeden daha sonra Clementine taşıyacak olan bu toprağın Abraham Menes ve Dansalion devirlerine ilişkin tarihi ve siyasi çevresi hakkında istediği her şeyi kendisine vermeyi kabullendim. Biz haritalarımızı hazırladıkça Bayan de Lacy onları sulu boyayla boyuyordu. Masaya eğilmiş olarak fırça iki parmağıyla tutuyordu. Göz kapaklarına bir gölge yanaklarına düşüyor ve yarı kapalı gözlerini hoş bir gölgeye boğuyordu. Bazen başını kaldırıyor, o zaman yarı açık ağzını görüyordum. Güzelliğinde onca anlam vardı ki insana sanki nefes almıyor da iç geçiriyormuş gibi görünüyordu. Ve en olağan tavırları beni derin bir hülyaya daldırıyordu. Onu seyrederken Jüpiter'in Teselya'daki dağlık bölgelerde despotça hüküm sürdüğü ve Defrus'un felsefenin sırlarını rahipler sınıfına teslim etmekle ihtiyatsızlık ettiği gibi konularda Bay de Lacy'ye katılıyordum. İnatçı ihtiyara bu bağışta bulunmakla bir alçak mı yoksa bir kahraman mı olduğumu bugün dahi bilmiyorum. Şunu da söylemeyelim ki Bayan de Lacy'nin bana fazla dikkat ettiği yoktu. Bu ilksizlik bana o denli doğru ve o denli doğal geliyordu ki bundan yakınmak bile aklıma gelmiyordu. Bundan acı duyuyordum ama bunun farkında değildim. Umudum şuydu, işimizin henüz sadece 1. Asur İmparatorluğu bölümündeydik. Bay de Lacy her akşam babamla kahve içmeye geliyordu. Nasıl yakınlaşmışlardı bilmiyorum çünkü yapıları o kadar farklı iki insana rastlamak nadiren olur. Babamın hayran olması az, bağışlaması çoktur. Yaşının ilerlemesi de bütün abartıları kinle karşıları olmuştu. Düşüncelerine bin bir nüans yüklüyor ve bir görüşü kabullenmeye her türlü çekinceleri koymadan asla yanaşmıyordu. İnce bir zekanın bu davranışları bir rakibinin gösterdiği yumuşaklığın teslim olmak ne kelime, tam tersine daha da katılaştırdığı kuru ve kırıcı ihtiyar beyefendi hop oturtup hop kaldırıyordu. Bir tehlike kokusu alıyordum. Bu tehlike Bonaparte'di. Babam ona karşı en küçük bir sevecenlik taşımıyordu ama onun emrinde çalışmış biri olarak ona hakaret edilmesinden, özellikle de kendilerine karşı çok ağır suçlamalar yönelttiği Bourbonlar lehinde olacak şekilde küfürlerden hoşlanmıyordu. Her zamankinden daha da Voltaire yanlısı ve meşruiyetçi görünen Bay de Lacy ise her türlü siyasal, toplumsal ve dinsel kötülüklerin kökenini Bonaparte'a götürüp dayandırıyordu. Durum bu merkezdeyken beni her şeyden fazla endişeye sevk eden şey ise yüzbaşı Victor idi. Bu korkunç dayı, kendisini sakinleştirecek kız kardeşini de artık orada bulmayışından beri tam anlamıyla çekilmez haldeydi. David'in arpı parçalanmış ve Saul ve David İbranilerin ilk ve ikinci kralları, M.Ö. 21. yüzyıl. Kendini korkunç öfkelerine kendini kaptırıveriyordu. 20. Charles'ın düşüşü eski Napolyoncunun cüretini artırdığından akla gelebilecek hiçbir meydan okumadan çekindiği yoktu. Kendisi için fazlaca sessiz bulduğu bizim eve eskisi kadar sık uğramaz olmuştu. Fakat bazen tam akşam yemeği zamanı adeta bir anıt kabir gibi çiçeklerle donanmış olarak çıka geldiğini görürdük. Genelde genzinden çıkan bir takım küfürlerle masaya kurulur, lokmaları atıştırırken eski bir kahraman olarak elindeki servetleriyle övünürdü. Yemek biter bitmez peçetesini rahip kukulatası gibi katlar, yarım sürahi kuvvetli meyve rakısını yuvarlar ve sanki yaşlı bir filozof ve toy bir bilginle baş başa içmeden geçirecek bir zamanın verdiği düşünceden dehşete kapılmış bir adamın aceleciliğiyle kalkıp giderdi. Gayet iyi hissederdim ki eğer günün birinde Bay de Lacy ile karşılaşırsa her şey mahvolurdu ve o gün geldi hanımefendi. Yüzbaşı bu defa çiçeklerden görünmez olmuştu ve imparatorluk döneminin zaferler anısına dikilen anıtlara o denli benzemekteydi ki kollarına insanın birer sonsuzluk taçı geçiriveresi geliyordu. Olağanüstü memnun görünüyordu ve bu mutlu halinden ilk nasibini alan da yemek masasına et kızartmasını koymaya geldiği anda beline sarıldı hizmetçi kadın oldu. Yemekten sonra önüne sürülen içki sürahisini, daha sonra meyve rakısıyla kahvesini flambe yapacağını söyleyerek geri çevirdi. Ben titreyerek kahvesini hemen almayı tercih edip etmediğini sordum kendisine. Kendine çok güvenen ve tabii hiç de aptal olmayan biriydi. Benim Victor dayım, benim telaşım gözüne hiç kaçmadı ve bana şöyle bir bakıp "Sabret yeğenim," dedi. "Ricat borusunu çalmak bölükteki çoluk çocuğun işi değil herhalde, değil mi ya? Çizmelerimde mahmuzlarım olup olmadığını görmeye pek meraklısınız anlaşılan. Bay çok bilmiş." Yüzbaşının bir an önce gitmesi için dua etmeyi fark ettiği açıktı. Onu tanıyan biri olarak kalacağından emin olabilirdim. Kaldı tabii. O akşam olup bitenlerin en ince ayrıntıları belleğime kazılmış olarak durur. Dayım gayet neşeliydi. Can sıkıcı olarak algılanma düşüncesi bile onu keyiflendiriyordu. Harika bir kışla ağzıyla vallahi bize neler anlattı bilmem. Bir rahibe hikayesi, bir trompet ve garnizonlarda çok makbul olduğu ve içildiği anlaşılan beşçe şambertin şarabı üzerine hatırımda olsa bile size anlatmaya kalkışmayacağım bir hikaye hanımefendi. Salona geçtiğimizde ise ocak ızgaralarımızın berbat durumuna dikkat çekti ve bakırların parlatılması için tropoli adlı maddenin kullanımını bilginç bir şekilde bize açıkladı. Siyasetten tek söz etmedi, onun sırasını beklemekteydi. Pandül'ün Kartaca harabelerinde saat 8 vuruşları yükseldi. Bay de Lacy'nin saati gelmişti, birkaç dakika sonra kızıyla beraber salona girdi. Akşam vaktinin bilinen akışı başladı. Clementine lambanın yanında işlemesini yapmaya koyuldu. Abajurdan dökülen loş ışık güzel başını hafif bir gölge içinde bırakıyor ve parmaklar üzerine verdiği aydınlık da onları adeta ışıktan oluşmuş gibi yapıyordu. Bay de Lacy astronomlarca haber verilen bir kometten söz açtı ve buradan hareketle ne derece kuşkulu da olsa onların akılcı bir kültürün işareti oldukları konusunda teoriler geliştirdi. Astronomi konusunda bilgili olan babam sağlıklı düşünceler açıkladıktan sonra sözlerini hep yaptığı gibi "ne bileyim vallahi" diye bitirdi. Ben de göreceli komşumuz olan Büyük Aragon'un düşüncesini dile getirerek sıramı savdım. Victor dayı kometlerin, şarapların kalitelerini etkilediğini belirtti ve düşüncesini desteklemek için neşeli bir kabere hikayesi anlattı. Bu sohbetten ben o kadar memnundum ki en son okuduklarımın yardımıyla onu devam ettirmeye gayret ettim. Göğün derinliklerindeki milyarlarca fersahlık sonsuzlukta yayılmış olan bu hafif yıldızların kimyasal oluşum üzerine yaptığım uzun açıklamayla onların bir şişe içine sığdırabileceklerini anlattım. Benim bu uzun nutkumdan biraz şaşırmış olan babam soğuk ironisiyle bana bakmaktaydı. Ne de olsa ila nihaye göklerde kalacak halimiz yok. Clementine bakarak bir gün önce bir mücevhercinin saatine hayran olduğum bir elmas kometinden söz ettim. Çok talihsiz bir esinlemede bulunmuştum. Yeğenim diye atıldı yüzbaşı Victor. Senin kometin orduya haç madalyalarını dağıtmaya Strasbourg'a geldiğinde İmparatorça Josephine'in saçlarında parlayan kometin yanında hiç kalır. Bu küçük Joseph'in takıları pek fazla severdi diye söze girdi Bay Dölesi iki kahve yudumu arasında. Bunun için onu ayıplamıyorum. İşini iyi bilenlerden her ne kadar biraz hafif idiyse de kendisi bir taşırdı. Orleon asıllı en eski ailelerden birinin adı. Ve Bonaparte'le evlenerek ailesine büyük şeref bahşetti. Bir taşır fazla bir şey ifade etmez ama bir Bonaparte hiçbir şey ifade etmez. ''Buna ne anlatmak istiyorsunuz Bay Marki?'' diye sordu yüzbaşı Victor. ''Ben Marki değilim.'' diye kuru bir biçimde yanıt verdi Bay Dölesi. ''Anlatmak istediğim ise Bonaparte'in kadınla evlenerek tam da tencere gibi yuvarlanıp kapağını bulmuş olduğudur. O kadın Kaptan Cook'un seyahatlerini tarif etti. Çıplak dövmelerle bezenmiş, burun deliklerini bir halkası olan ve kokmuş insan etlerini afiyet yiyen yamyam kadınlardan biridir.'' Böyle olacağını biliyordum diye aklımdan geçti o heyecanım arasında. Hey zavallı insan yüreği. İlk düşüncem tahminlerimin doğru çıktığı oldu. Söylemeliyim ki yüzbaşının yanıtı incelikli biçimde değildi. Yumruğunu kalçasına dayadı, Bay de Lessie'yi aşağılayarak süzdü ve şöyle dedi. Napolyon'un Bay Vidam, Josephine'in ve Maria Louise'nin de başka bir kadını daha oldu. Bu eşine gelince siz onu tanımazsınız ama ben onu yakından gördüm. Yıldızlarla süslü koyu lacivert bir manto taşır. Defnelerle taşlandırılmıştır. Göğsüne şeref madalyası parıldar. Ona şan ve zafer derler. Bay de Lessie fincanını şöminenin üzerine bıraktı ve sakin bir şekilde şunu dedi. Sizin Bonaparte serserinin biriydi. Babam isteksizce ayağa kalktı ve ağır ağır kolunu uzattı ve Bay de Lessie'ye çok tatlı bir sesle dedi ki Saint Helena'dan ölen adam ne olursa olsun, onun hükümetinde ben 10 yıl çalıştım. Kayınbiraderim ise onun sancakları altında 3 kez yaralandı. Size istirham ediyorum bayım ve dostum bunu unutmayın. Yüzbaşının ince ve gülünç saygısızlıklarını yapamadığını babamın saygılı uyarısı yaptı ve Bay de Lessie çılgınca bir öfke içine attı. Unutuyordum sahi onu diye haykırdı. Yüzü bembeyaz, dişleri kenetli, ağzında köpük, yanlışım vardı. Balık fıçısı, her zaman balık kokar, alçaklara hizmet edendi. Bu sözcü der demez yüzbaşı onun boğazına sarıldı. Eğer kızı ve ben olmasaydık Tanrı bilir onu boğacaktı. Babam kollarını kavuşturmuş, her zamankinden biraz daha sararmış olarak bu manzaraya anlatılmaz bir acıma ifadesiyle bakıyordu. Bundan sonra olup biten ise daha da işler acısı oldu. Fakat iki ihtiyarın çılgını üzerine ısrar etmenin ne yararı olur? Sonunda onları ayırmayı başardım. Bay de Lessie kızına bir işaret yaptı ve çıktı. O da peşinden gittiği için merdivenlerden arkasından koştum. Bayan dedim, kendimi kaybetmiş halde elini sıkarak sizi seviyorum, sizi seviyorum. Elimi bir an tuttu, ağzı aralandı. Ne söyleyecekti? Ama birdenbire gözlerini yukarı kata çıkmakta olan babasına doğru kaldırarak elini çekti ve bana bir elveda işareti yaptı. O zamandan beri bir daha görmedim onu. Babası tarih atlasını satış için kiralamış olduğu Pantheon yakını bir daireye gidip yerleşti. Birkaç ay sonra ani bir beyin kanamasından orada öldü. Kızın nevresi annesinin ailesinin yanına çekildi. İşte orada Reste zengin bir köylünün oğluyla Aşile Aliyar ile evlendi. Bana gelince hanımefendi kendi kendine huzurlu bir şekilde yaşayıp gittim. Büyük kederlerden ve büyük sevinçlerden uzak kalan yaşamım oldukça mutlu oldu. Ne ki uzun süre kalbim acıyla kavrulmaksızın kış akşamları benimkinin yanında bomboş duran bir koltuk görmeye dayanamadım. Clement'in öleri çok oldu. Kızı da ebedi istirahate çekilmede onu izledi. Sizin evde onun torununu gördüm. Kutsal kitabın ihtiyarı gibi konuşmayacağım henüz ve şimdi kulunuzu da yanınıza çağırın. Ey ulu tanrım, eğer benim gibi bir adamcağız birine yararlı olabilecekse, geri kalan gücümü sizin yardımınızla işte bu öksüze hasretmek isterim. Bu son sözleri Bayan de Göbri'nin dairesinin holünde söylemiştim. Bu sevimli rehberden ayrılıyordum ki bana şöyle dedi. Sevgili beyefendi, bu konuda size arzu ettiğim kadar yardım edemem. Cihan'ın anasız babasızdır ve yaşça küçüktür. Varisinin izni olmadan onun için bir şey yapamazsınız. Ah diye haykırdım. Cihan'ın virasi olabileceğini dünyada aklıma gelmemişti. Bayan de Göbri bana birazcık hayretle baktı. Bir ihtiyardan böyle bir saflık beklemiyordu. Cihan, Alexander'ın varisi Lovalis Perth'de noter olan Bay Monchot'dur. Onunla çok iyi anlaşamayacağınızdan korkarım. Çünkü ciddi bir adamdır kendisi. Hey tanrım, şu işe bak sen diye bağırdım. Bu yaşımı ciddi kişilerle anlaşamazsam kiminle anlaşabilirim söyler misiniz? Babamın gülüşüne benzer tatlı bir müziplikle gülümsedi ve şöyle dedi. Size benzeyenlerle Bay Moşe pek de onlardan değil. Kendisi bana hiç güven duygusu vermedi. Ondan Jane'ı görmeye gitmek üzere izin almanız gerekir. Jane'ı Ternis'te bir pansiyonu yerleştirmiş ki orada hiç mutlu değil. Bayan de Göbri'nin ellerini öptüm ve birbirimizden ayrıldık. 7. ayrımın sonu, sayfa 104.